Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 12 Ekim 2018 Cuma günündeyiz. Bir haftayı daha tamamlıyoruz. Gündeme damgasını vuran da benden önce haber bültenindeki arkadaşlarımın yaptığı bağlantıda irdeledikleri gibi Amerika ile ilişkilerde derin sarsılmalar yaratmış olan Rahip Brunson'un davası İzmir'de görülüyor. Rahip Brunson'un davası 4. duruşma 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bütün gözler oraya çevrildi. Tabii hukuku ilgilendiren bir mesele, 15 Temmuz'la ilgili bir mesele ve bir darbe bağlantılı işte FETÖ diye anılan cemaat örgütlenmesiyle PKK ile ilgili bir dava. Fakat aynı zamanda Türk-Amerikan ilişkilerini çok yakından ilgilendiren, ilişkileri sarsmış bir dava olduğunu anımsayalım. Geçen yaz ayları boyunca Türk-Amerikan ilişkileri iki bakana, Adalet ve İçişleri Bakanlarına yaptırım kararı Amerika Birleşik Devletleri'nin almasıyla iyice krize girmişti. Rahip Brunson üzerinden Amerikan Başkanı'nın ve Başkan Yardımcısı'nın bizzat verdiği mesajlar, attıkları tweetler var idi. Şimdi her şey tersine mi dönüyor? Eksenin süresi içerisinde de karar çıkabilir Brunson davasında ve bu Türk-Amerikan ilişkilerini nasıl etkileyecek? Bugünün gündeme damgasını vuran meselesi bu. Buna bakacağız. Programın ikinci yarısında Ankara kulislerini alacağız. Ne oluyor, ne bitiyor? Brunson tahliye edilecek görüşleri ağırlıkta artık. Savcının mütalasında 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi ama adli kontrolün kaldırılması istendi aynı zamanda. Bu da Brunson'ın sınır dışı edilmesi anlamına geliyor diyor hukukçular. Peki dış politikada ve siyasetteki yansımaları ne olacak? Zeynep Gürcanlı ile konuşacağız. Ankara'ya bağlanacağız. Bize kulislerdeki bütün bilgileri aktaracak ve Türk-Amerikan ilişkilerinde bir sonraki aşama nedir? Onun yanıtlarını birlikte arayacağız. Tabii dünyadan diğer başlıklar da var. Programın ilk yarısını aktarmaya çalışacağım size. Kaşıkçı meselesi, Suriye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son yaptığı açıklamalar, Avrupa'dan başlıklar ne biriktiyse size çok özet olarak sunmaya çalışacağım. Frekanslarımızı tekrarlayalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesinden, yine aynı şekilde cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulamasından da bizleri dinleyebilirsiniz. Akşam 11 ile 12 arasında da tekrarımız var. Başlayalım. Evet, Rahip Brunson, başlıklı kriz diyelim. Sadece unsurları Rahip Brunson meselesi değildi ama Amerika'da 2 Kasım'da ara seçimler var. Donald Trump için önemli, evangelistlerin desteği için önemli, Başkan Yardımcısı Mike Pence için önemli idi. Bütün yaz boyunca buna yönelik mesajlar verildi. Kırgınlıklar oluştu. Bu açıkça dile getirildi Türk-Amerikan ilişkilerinde. Ve döndü dolaştı. Aslında Eylül başlarından itibaren 12 Ekim'deki duruşmada Rahip Brunson'un serbest bırakılması beklentisi gündeme yansıdı. Şimdi ilk işaretlerini tanıkların ifadelerini değiştireceği yolunda gelen bilgilerden anlamıştık. Tabii bu arada dava içeriğinde de hakikaten çok çok tuhaf şeyler var. İşte üzerinde PKK ile haç bulunan pastalar kesiyordu. Dan tutun da yani iddialar Batı medyasında Türkiye'deki hukuk sisteminin çok ciddi bir biçimde sorgulanmasına sebebiyet verdi. Tabii bu arada duruşmada da yine hakikaten çok acayip şeyler oldu. Tanıklar bu iddiaları ortaya atan tanıklar fikir değiştirdiler. Fikir değiştirmiş olsalar gerek daha doğrusu. Daha önce söylediklerini yalanladılar. Kilit isimlerden Levent Kalkan iddianamede 15 Temmuz darbe girişimine katılan bazı FETÖ'cülerin Brunson'un dua evinde saklandıklarını duyduğunu, bunu da işte Yılmaz Demircan adlı bir kişiden duyduğunu söylemişti. Demircan geldi mahkemeye, ben sadece Korelileri gördüm dedi mesela. Sonra yine bu Levent Kalkan, Agit adlı PKK'lının PKK'nın bombacısı olduğunu, 8 yıl eylemlere katıldığını, bunu da diğer ev arkadaşı Volkan Sürer'den duyduğunu söylemişti. Sürer'e sordular, ben böyle bir şey bilmiyorum, aslında ondan duymuştum bu iddiayı dedi. Gerçekten çok acayip iddialar, böyle pastalardan buralara varan iddialar ama Rahip Brunson'un da tabii masumum, Türkiye'yi seviyorum mesajlarıyla bu duruşma dediğim gibi adli kontrolün kaldırılması ama bir yandan da 10 yıla kadar hapis istemiyle sonuçlandı. Karar bekleniyor tabii ki şimdi. Ne çıkacak bakacağız. Öncesinde Brunson için piyasalar toto oynadı. Borsacılar %50 şans verdi. Kimileri bankacılar %75 bırakılır demişler. Türkiye medyasında yansıyan bilgiler bunlar. Dolar ne kadara çıkar? Şu an 5.5'lerin altı, 5.70'lerde galiba. Tam rakamı bilmiyorum, en son rakamı ama 6.2'nin üzerine çıkar deniliyordu. Bir de tabii en önemlisi Amerika ile Türkiye arasında gizli anlaşma. BM Genel Kurulu toplantıları vesilesiyle çok ortaya atılmıştı aslında bütün bunlar ama dün akşam saatlerinde Amerika'nın önde gelen televizyonlarından NBC, Rahip Brunson'la ilgili olarak ABD ile Türkiye arasında gizli anlaşma yapıldığı haberine yer verdi. Bilginin kaynağı olarak da üst düzey Amerikalı yetkilileri gösterdi. Televizyon. Mike Pompeo açıklama yapmıştı, Amerikan Dışişleri Bakanı. Yapılması gereken doğru şey Papaz Brunson'un serbest bırakılması, inşallah bu hafta çok kısa zamanda dönecek demişti son açıklamasında. Böyle bir gizli anlaşma olduğu iddiaları dolayısıyla tekrarlanmış oldu. Tabii Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği maslahat güzarı ki hala büyükelçi gelmedi, atanmadı. Jeffrey Hovenier dün Rahip Brunson'u İzmir'deki evinde, ev hapsinde 2,5 aydır tutulduğu İzmir'deki evinde ziyaret etmişti. Bugün duruşmada da vardı kendisi ve Amerikan Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert'in dün anlaşmadan bir haberim yok benim ama bırakılmasını bekliyoruz sözleri var idi. Evet, soracağız Zeynep Gürcanlı'ya hakikaten bütün bunlar Ankara'da nasıl konuşuluyor? Karar her an çıkabilir, onun üzerinden birlikte ele almaya, değerlendirmeye çalışacağız Brunson vakasını. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Isparta'da toplu açılış töreni var. Orada yaptığı açıklamalar var. Amerika ile aslında sadece Brunson değil, hatırlayalım, Manbij krizi var idi. F-35'lerin Amerikan Kongresi tarafından Türkiye'ye gönderilmesinin askıya alınması meseleleri var idi. Pek çok başlık vardı. Bunlardan Manbij ile ilgili konuştu Cumhurbaşkanı. 90 günde burayı terk edeceğiz dediler. Bize söz verdiler, terk etmediler. Peki o zaman gereği yapılacak dedi Cumhurbaşkanı. Manbij'de kanallar açıyorlar. Bu ne demektir? Biz mezarı hazırladık. Gelin defin merasimini yapın. Oraya da girilecektir Cumhurbaşkanı. Tabii Amerikalılarla ortak devriyeler başlamıştı ama o devriyeler bir şekilde hani iki askeri gücün bir türlü tam olarak biz anlayamadık. Ortak mı yapılıyor yoksa böyle birbirlerinin sınırlarından mı geçiyorlar filan. Savunma Bakanlıkları açıklamalar yapmıştı bu konuda. Tam olarak ne olduğunu anlayamadık. Bundan sonra belki Brunson vakası farklı biçimde sonuçlanırsa belki Manbij'i daha fazla konuşuyor olabiliriz. Bu arada Amerikan tarihinin en pahalı silah sistemi işte Türkiye'ye bir türlü tam olarak teslim edilmeyen. Gerçi Türk pilotları Amerika'da F-35'lerle uçuyorlar haberleri gelmişti ama hatırlayacaksınız 28 Eylül'de Güney Carolina'da eğitim uçuş sırasında bir tanesi düşmüş, pilot paraşütle kurtulmuştu. İlk kez işte uçakların uçuşları, filonun uçuşları durdurulmuş teknik sıkıntılar sebebiyetiyle. Yakıt meseleleri, motorlarındaki yakıt boruları incelenecekmiş. F-35'lerle ilgili çok tartışma yapılmıştı. İsrail de bu arada F-35 uçuşlarını durdurduğunu haber vermiş. 12'sini teslim almıştı. 50 adet siparişi vardı İsrail'in de. Hatta iki kez de farklı yerlerde operasyonda kullanmıştı. Amerikalılar da Afganistan'da kullanmışlardı ama F-35'ler daha baş ağrıcak gibi gözüküyor. Evet, ve Kaşıkçı meselesine geliyoruz. çok karıştı, çok iddialar ortaya atıldı. Hakikaten işin içinden çıkılamayacak bir hal aldı. 2 Ekim'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girerken olduğu iddia edilen görüntüler var, çıkarken yok. Ne oldu? Kayboldu Suudi gazeteci Kaşıkçı, Cemal Kaşıkçı. Şimdi gelinen noktada dün itibariyle Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suudi Arabistan'ın teklifiyle Kaşıkçı olayının aydınlatılması için bir ortak çalışma grubu kurulmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Ve bugün de bu sabah da Suudi Arabistan'dan bir heyetin Türkiye'ye geldiği belirtiliyor. Ki daha önce Türk kaynaklar işte 15 Suudi vatandaşının bulunduğu bir jetin Türkiye'ye geldiğini, olay günü kaybolmasıyla bir takım ilgileri var mı bunların hiçbir somut bilgi, kanıt falan ulaşılmış değil ama iddialar dediğim gibi çok havada uçuştu. İşte özellikle de öldürüldüğünü doğrulayan ses kayıtlarının bulunduğu iddiaları da yansımıştı. En son bu ortak heyet kurulması soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma devam ediyor ama Türk ve Suudi heyet kurulmasının kararlaştırıldığı bilgisi var. Amerika'dan açıklamalar geldi ard arda. Dikkat çekici unsurları vardı, onu belirtmek gerekiyor. Donald Trump Fox News'a konuştu. Tabii Amerikan yönetimi de baskı altında, Kaşıkçı Washington Post'ta yazıyordu. Suudi Arabistan'ın kraliyeti, monarşisi, hanedan ailesinin derin gırtlağı olduğu kimilerince biliniyordu, kimilerince artık iyice bellenir oldu. Tabii Orta Doğu krizlerinde Amerika'nın askeri müdahalelerini savunan bir isimdi. İran'ın etkisinin, nüfusunun kırılmasını savunan, aslında çok da muhalif olduğu söylenemez. Çünkü Suudi Arabistan'a, kraliyet ailesine muhalefet yapmadığını kendisi dile getirip, muhalif olmadığını özellikle kendisi dile getiren sarayda danışmanlıkla yapmış bir isimdi ama sonradan fikirleri de değişmiş. Bu arada tabii Bin Laden'le falan geçmişleri var. Yani onlar da bu vesileyle saçılmış oldu. Sadece röportajlar yapmış değil, işte silah da taşımış vaktiyle ta Afganistan'a uzanan coğrafya. Yani Suudi Arabistan'ın elinin uzandığı her yerde, öyle demek lazım. Şimdi tabii bu baskılar altında Donald Trump dün üst üste açıklamalar yaptı. Fox News'a ne olduğunu ortaya çıkartmak zorundayım demiş. Bu konuda çok sertiz. Orada soruşturmacılarımız var. Türkiye ile birlikte çalışıyoruz. Açıkçası Suudi Arabistan'la da birlikte çalışıyoruz. Ne olup bittiğini ortaya çıkartmak istiyoruz dedi. Fakat tabii Donald Trump aynı zamanda bir de müfettiş gönderildiğinden bahsetmişti. Sonra dışişleri kaynakları yalanladı. Yok öyle bir şey dedi. Yani kendi başkanlarını yalanladılar, öyle diyeyim. Bir de üstüne üstlük tabii Donald Trump Kaşıkçı ile ilgili kaygılara rağmen kalkıp Suudi Arabistan'ın yatırımlarını engellemek gibi bir şeye başvurmayacağız biz eğer öyle yaparsak. Suudiler de paralarını Rusya ve Çin'e kaydırırlar dedi. Gayet rasyonel bir biçimde, gayet açık konuşuyor. Öyle dolandırmıyor yani, diplomasi miplomasi ayağına yatmıyor Donald Trump. Açıkça söylüyor. Parası var Suudi Arabistan'ın, hiç kimse dokunamaz Suudi Arabistan'a diyor. Açıkça dedi yani, bu şekliyle ifade etti kendisi. Bu arada Çinlilerle ilgili de lafları var. O kadar dobra ki işte bu ticaret gümrük vergileri koymuştu Çin'e Amerikalılar. Çin ekonomisine büyük etkide bulundu, zarar verdi. Daha canı isterse Çin'e edecek daha çok şeyimiz var dedi. Müzakere masasına gelsinler. Çok uzun süre çok iyi yaşadılar ama artık bitti filan. Yani böyle Çinlilerin hayatını cehenneme çevireceğim tarzı konuşuyor Donald Trump ve bunu da açık açık yapıyor. Çok hakikaten dehşetengiz bir yanı var elbette ama böyle bir çıkış söz konusu oldu. Amerikalı şirketler ise Suudi Arabistan'a Kaşıkçı tepkisi veriyorlar. 23-25 Ekim'de Riyad'da bir konferans var. Medya sponsorluğunda New York Times çekilmiş. Huffington Post aynı şekilde, kurucusu ve Future Investment Initiative'in danışma kurulunda bulunan Arianna Huffington'ın bir açıklaması var aynı şekilde. Los Angeles Times'ın sahibi Patrick Soon-Shiong'un konuşmacı olarak yer alacağı konferansa katılmama kararı var. Başka şeyler, işte dün aktarmıştım size, Amerika'nın eski enerji bakanlarından Ernst Moniz. Bu 500 milyar dolarlık bir proje var. Neon projesi, devasa bir kent kuruluyor falan. Böyle bizim Kanal İstanbul, çılgın, Suudi Arabistan'ın çılgın projesi denilen bizim Kanal İstanbul'u andıran bir projesi var. Onda yönetim kurulunda rolü vardı, askıya aldığını duyurmuştu. Avrupa Komisyonu'nun eski başkan yardımcısı Nelly Kroe de bugün benzer bir açıklama yapmış. Bakıyorum. Başka İngiltere'den de Virgin Group ve Uber'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı tepkisi varmış. Milyarlarca dolarlık yatırım projesini askıya aldıkları yolunda haberler söz konusu. Evet, Suriye'den başlıklar, birkaç başlığım var. Çok yoğun başlık yok ama Suriye'de de hatırlatalım, 15 Ekim Soçi Mutabakatı'nın son tarihi. Gerçi Sergey Lavrov bir iki günlük gecikme olur demişti. 10 Ekim itibariyle silahsızlandırılma bölgesindeki ağır silahların çekildiği haberleri, bilgileri Türkiye basınında işlenmişti. Ruslar da doğrulamaya çalışıyoruz demişlerdi. O noktada kaldık. Haftaya daha derinlemesine bakacağız bu meselelere ama gelen haberler Suriye'de, İdlib'de Nusra cephesi, yani El-Kaide'nin başını çektiği Heyet Tahrir-i Şam lideri Ebu Muhammed el-Jolani'nin güvenlik danışmanı, Suudi Arabistanlı yine bu da, Suudi Arabistan asıllı komutanı suikast sonucu öldürüldü. Sadece o değil, 4 ayda toplamda 320 komutan öldürülmüş. En çok öldürülenler HTŞ'in grubundan olmuş. Yani radikalleri temizliyorlar gibi bir resim var. Onu aktarmış olayım. Bunun dışında evet, Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun dikkat çekici bir açıklaması oldu. Yahudi, Amerika'nın ulusal güvenliği için Yahudi Enstitüsü, JINSA diye çok etkili bir kurum vardır Amerika'da. Yıllık yemeğine katıldı Mike Pompeo ve orada işte demokratik ve müreffeh, barış isteyen, özgür basını ve büyüyen ekonomisi olan ülke olarak İsrail'den söz ediyor. Yani Orta Doğu'nun olmasını istediğimiz her şey, ileride Orta Doğu'nun tamamının bunun gibi olmasını istiyoruz diye bir cümle kurdu. Yani bütün her ülke İsrail gibi olsun dedi. Hakkını yememek lazım. İsrail'de basın özgürlüğü, işte demokrasi, azınlıklar, ama ortada koskocaman bir Filistin sorunu var. Çözümünden son derece uzak olunduğunu ve bu bağlamda da pek çok sıkıntılı başlık olduğunu, işte demokrasi bir yerde geliyor tıkanıyor. %20'lik bir Arap nüfus var. Onların bütün sorunları çözülmüş de değil. Onu da anımsatmak gerekiyor. Tabii ki Mike Pompeo, İsrail açısından baktığı zaman, Amerika açısından baktığı zaman Mike Pompeo'nun böyle demesini de normal saymak lazım. Ama bir de başka bir şey daha normal saymak lazım. İran'la ilgili liderliği yolsuz olduğu gibi kendi halkının insan haklarına saldırıyor ve Orta Doğu'nun her köşesinde terörizmi finanse ediyor gibi iddiaları söz konusu olmuş. Obama'yı eleştirmiş. Obama tehlikeli ödünler verdi İran'a demiş. Ve işte Disney film karakterleri değil, İran'ın liderleri diye görüş beyan etmiş Mike Pompeo. Evet, Rahip Brunson davasında karar çıkmış gözüküyor. Ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. Çok büyük olasılıkla gönderilecek. Tam karar 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası çıkmış ama herhalde bu yattığı bir süre de vardı Rahip Brunson'ın, o süreye sayılacak ve büyük olasılıkla uçağa binip gönderilecek. Öyle gözüküyor Rahip Brunson kararı. Zeynep Gürcanlı ile az sonra değerlendireceğiz. Ne anlama geliyor Rahip Brunson'ın bırakılması? Türk-Amerikan ilişkileri bu noktadan itibaren rayına, taşlar yerine oturacak. İlişkiler rayına oturacak mı diye soracağız Zeynep Gürcanlı'ya. Ama son dakika olarak haberi aktarayım. 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası daha önceki yattığı hapis cezasına sayılacak ve serbest kalacak Rahip Brunson. Böylece çok büyük bir kriz olan bir başlık ortadan kalkmış gibi gözüküyor şu an itibariyle. Evet. Biraz daha vaktim var, verebildiğim kadar haber aktarmak istiyorum size. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak'ı ziyaret ediyor. Yeni Cumhurbaşkanı Berham Salih ile bir araya geldi resmi ziyareti sırasında. Ve Basra ve Musul konsolosluklarının Türkiye'nin yeniden açılacağı bilgisini aktardı. Yine tabii ticaret, ekonomik ilişkiler ve terör operasyonlarını ortak yürütmekten bahsetti. Şimdi Adil Abdülmehdi liderliğinde yeni hükümet kurulmaya çalışılıyor Irak'ta. Hassas bir durum. Kendisi İran'a da yakınlığıyla tanınan bir isim. Özellikle Suriye'ye de IŞİD'le mücadelesinde Selefinden daha fazla yardımcı olması bekleniyor. Onu belirtmek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Suriye sahalarındaki hareket yeteneği acaba sınırlandırılacak mı soruları var. Irak'ta daha çok bunlar tartışılıyor ama diğer yandan Türkiye ile ilişkilere de önem atfediyorlar. Bakalım Basra ve Musul konsoloslukları. Musul uzun yıllar IŞİD'in elindeydi. Hatırlatalım, IŞİD işgal etmişti Musul kentini ve özellikle de Körfez'in başını çektiği Sünniler de çok memnundular bu IŞİD işgallerinden. Sonra tabii IŞİD bir terör markası olarak daha fazla öfkeli çocuklar olmaktan çıkıp terör markası olarak anılmaya başladıktan sonra tabii ağızlar değişmiş idi. Evet. Amerikalı Cumhuriyetçi Senatörler Chris Murphy ve Ron Johnson, Rusya'nın Avrupa'daki enerji hakimiyetiyle mücadele için bir yasa tasarısı sunmuş. Avrupa Enerji Güvenlik ve Çeşitlendirme Yasası ismini vermişler. Yani tabii sonuçta Rusya ile Avrupalılar komşu. Birinde enerji var, öbürünün enerjiye ihtiyacı var ama Amerikalılar bu olmasın diyorlar. Enerji piyasasındaki hakimiyet çünkü Rusların çok fazla elinde oluyor. O zaman batılı kurumlar problem yaşıyorlar. Bir de tabii bunu yolsuzluk ve propaganda ile birlikte batılı kurumları değersizleştirmek diye açıklamışlar. Öyle yani, batılılar olunca yolsuzluk olmuyor, rüşvet olmuyor, kurumlar oluyor. Olmayınca aksi oluyor gibi bir çıkarımda bulunmak mümkün. Hindistan, biz bağımsızız, kendi kararımızı kendimiz veririz diyerek Rusya'dan S-400 alımına karar vermişlerdi. Donald Trump da çok feci bir yanıt vereceğiz, çok hızlı bir yanıt vereceğiz, görecekler günlerini demişti. Rusya Federasyonu'ndan, Duma'dan yorum gelmiş. Duma Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Alexander Sherin demiş ki, yani bu tür açıklamalar Amerikan lideri için çok önemli. Silah ihracatına yönelik hırslarından kaynaklanıyor. Tabii böyle açıklamaları bu yüzden yapıyorlar ama gördüğümüz gibi Rus silahlarına talep daha fazla Amerikalılardan. Böyle bir silah rekabeti dünyası var. Savunma silahı, gerçi bu füzeler saldırılara karşı alınıyor ama nihayetinde silah sistemleri Hindistan'la işte sözleşme imzalanmıştı geçen hafta Rusya arasında. 5.4 milyar dolar değerinde bir anlaşma bu. 5 adet S-400 bataryası gönderilmesi öngörülüyor. Evet. Bir patrikhane krizi var, vardı daha doğrusu, ben de aktarmıştım size. Fener Rum Patrikhanesi'ndeki toplantı, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık talebinin kabul edilmesi kararlaştırıldı. Ayrılma talebi epeydir vardı, onu belirtmek lazım. Bartolomeos da Patrik'te mevcut muhalefete rağmen Ukrayna Kilisesi'nin hakkı olan bağımsızlık statüsünü alacağını umut ediyorum demişti. Tabii bunu daha böyle Hristiyan ilahiyatından anlayanlara da yorumlatmak lazım ama Moskova memnun değil. Rusya'dan hemen tepki geldi. Moskova Patriği Kiril'in basın sözcüsü Alexander Volkov açıklama yaptı. Bu karar dağılmanın meşrulaştırılmasıdır dedi. Fener Rum Patrikhanesi eylemleriyle kırmızı iki çizgiyi geçmekte, Ortodoks birliğini felakete götürmektedir dedi. Ukrayna Kilisesi memnun bağımsız kilise olmaktan. Kremlin sözcüsü de açıklama yapmış. Ortodoks dünyasında bölünmeye yol açacak onay vermeyeceklerini söylemiş. Böyle adım atılmasını istemeyeceklerini söylemiş. Böyle bir gelişme var. Tabii ki bunlar sadece dinle mi alakalı, siyasi etkileri yok mu? Tabii ki siyasetten azade bir alan değil. Mısır'da askeri mahkeme dün Hristiyanlara yönelik saldırılara karışan 17 kişiye idam cezası verdi. Mısır nüfusunun %10'u Hristiyanlar, Kıptilerden oluşuyor. Pek çok saldırı kiliseler ve katedrallere yönelik sürekli saldırılar dün meydana gelmiş idi. Aralık 2016'da Kahire'de Saint Mark Katedrali'nin yanında şapele yönelik 29 kişi hayatını yitirmişti. Sonra İskenderiye'de 2017'de Nisan'da Tanta'da kiliselere 45 kişinin ölümüyle sonuçlanan başka saldırılar olmuştu. Hep IŞİD'in bir şekilde ismi geçmişti ve böyle ağır cezalar çıkmış durumda. Avrupa'da ise Chelsea kulübünden ilginç bir karar var. Kulüpte antisemitizmle mücadele için ırkçı taraftarlar Nazilerin ölüm kamplarından Auschwitz'e gönderilecekler. Böyle bir karar alınmış. Polonya'da biliyorsunuz bulunuyor. Kulübün de sahibi Roman Abramovich, Yahudi asıllı Rusya vatandaşı. Böyle bir Chelsea'li ırkçılığa meyleden, nazizme meyleden taraftarların ıslahı için atılmış bir adım gibi gözüküyor. Evet, Almanya'dan bir haber var. Ziraat Bankası bir grup müşterisine kara para aklama ve vergi suçu şüphesiyle soruşturma açmış. Deutsche Welle Türkçe'nin haberi, Aachen Savcılığı Sözcüsü'ne dayanarak haberi yapmışlar. Dikkat çekici, Türkiye'ye vergilendirilmemiş kazançların Türkiye'ye aktardıklarından şüphe ediliyormuş ve bir 2-3 ay sürecek soruşturma deniliyor. Almanya'da aynı zamanda Almanya'da Merkel'in koalisyon partileri ana akım siyasetin oy oranlarında tarihi bir düşüş sergilenmiş. Toplam oy oranı %41. CDU ile CSU, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ile Hristiyan Sosyal Birlik Partisi, Bavyeralı kız kardeşi denir. Sosyal Demokrat Parti de aynı şekilde %41 ile son 20 yılın en düşük seviyesine gerilemiş. Tabii artışta olan alternatif için Almanya aşırı sağ meyleden göçmen karşıtı bir parti ve Sosyal Demokratların da oy oranları %15'e düşmüş durumda. %16'ya çıkmış durumda AfD. Hakikaten büyük müthiş bir gerileme var. Avrupalılarda da evet bitirmem gerekiyor artık ama bu haberi de vermek istiyorum. 11 bin kişiyle bir anket yapılmış. Katılımcıların %64'ü AB olmasa hayat şartlarının çok da kötüleşmeyeceği yanıtını vermiş. Yani AB olsa ne olur, olmasa ne olur diye bir tepki göstermişler. %49 AB'nin gereksiz olduğuna inanıyormuş. %64'ü de işte dediğim gibi hiçbir şey fark etmez. Standartlarımız çok değişmez yanıtını vermişler. Efendim bir ara veriyoruz şimdi. Guns N' Roses'dan Yesterday'i dinliyoruz. Az sonra Zeynep Gürcanlı ile birlikte Branson vakası gündeme damgasını vuran Branson vakasının perde arkası ve bundan sonra olası gelişmeleri konuşacağız. Bizden ayrılmayın. I'll keep
Eksen'de dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattının diğer ucunda gazeteci yazar arkadaşımız Zeynep Gürcanlı var. Sözcü gazetesi yazarı, Ankara temsilcisi, internet bölümünün. Hoş geldin Zeynep yayınımıza. Alo.
Alo Ceyda, ha. Hoş bulduk.
Hoş geldin Zeynep. Alabildin mi sesimi?
Alıyorum. Ben tamam. Çok iyi alıyorum Ceyda.
Okey, tamam. Şimdi ben de duydum. Zeynep, gündeme damgasını vuran çok da sıcak bir gelişme. Rahip Brunson çok konuşuldu. En son BM Genel Kurul toplantıları sırasında bir anlaşma, gizli anlaşma da yapıldığı söylenmişti. Ama herkesin beklentisi büyük ölçüde diyelim karşılandı. Rahip Brunson serbest bırakıldı. Öncelikle şunu soracağım. Ankara'da bu kararın çıkacağı düşünülüyor muydu? Ankara'daki kulislerde konuşuluyor muydu?
Herkes emindi Ceyda. Hı. Yani en ufak bir şüphe bile yoktu. Tüm ben bu hafta biraz meclisteydim.
Evet.
Tüm muhalefet partileri ve tüm hatta iktidar partileri ya da iktidar destekçisi partilerin tümünün vekilleri kesin bırakılacak gözüyle bakıyorlardı. Bunun ilk işareti aslında şöyle geldi. İki tane konuşma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı iki konuşma. Birincisi mecliste yaptığı açılış konuşması 1 Ekim.
Evet.
Meclis açılış konuşmasında böyle sert şekilde yüklendi ama ardından şöyle bir şey söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Dedi ki ben yargı kararlarını sevmiyorum bazen ama onlara saygı duyuyorum. Beğenmediğim çok yargı kararı var ama saygı duyuyorum dedi. Ha, bu sözler aslında bir işaret fişeği gibiydi. Herkes bu andan itibaren Brunson'un serbest kalma ihtimalinin çok büyük olduğunu kabul ettiler. Öyle düşünmeye başladılar. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın bundan sonra da çıkıp şimdiki beklenti. Ben onun teröre destek verdiğine inanıyordum ama yargı böyle bir karar verdi. Ne yapalım? Beğenmedim ama saygı duyuyorum demesi.
Yargımız bağımsızdır mesajı. Peki şimdi tabii dava içeriğiyle de uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. Çünkü işte Dua Kod adlı bir takım adamlar Mormonlukla suçladılar. Mormon misyonerliğini getirdiler. Adam çıktı, ya kardeşim ben Mormon değilim, işte Mormonluk başka bir şey değil, böyle Hristiyan ilahiyatını falan anlatmaya çalıştı. Sonra asıl bugünkü duruşmada gerçekten çok tuhaf bir biçimde tanıklar, tanık olduğu söylenenler ifadelerini geri çektiler. Ve çok çarpıcı şeyler, herkes de bunu konuşuyor. Ben de yabancıların tepkilerine bakıyorum, inanamaz vaziyetteler. İşte bu kilit isimlerden birisi dedi ki işte evinde saklıyormuş onları dedi. Öbürü yok ben böyle bir şey dememiştim dedi. İşte yani böyle o kadar absürt şeyler çıkıyor
vardı
ki.
En çılgın ifade şuydu işte haç şeklinde şey.
Pasta.
PKK bayrağı şeklinde üzerinde haç olan pastalar kesildi, yıl dönümleri kutlandı falan gibi böyle.
Evet.
Bir takım fantastik diyebileceğim ifadeler vardı zaten. O ifadeler geri çekildi. Fakat işte buradan şu çıkıyor. Rahip Brunson'un bu noktaya kadar yargılanmasında en önemli etken gizli tanık ve tanık ifadeleriydi. Ama daha çok gizli tanıklardı. Şimdi bakıyorum da o kadar çok gizli tanıkla, o kadar çok Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çeşitli cezalara çarptırılıyor. Halen de o sırf bu ifadeler yüzünden tutuklu olarak yargılanıyor, hapislerde duruyor, bekliyor. Yani Türkiye'nin bu karar bir milat olmalı ve bu şu gizli tanık işini bir ciddiyetle durması gerekiyor.
Peki ama Zeynep sonuçta suçlu bulundu. 3 yıl 1 ay 15 gün. Şimdi bu da şimdi tabii ama burada da bir çılgınca bir durum yok mu? Şimdi tanıklar ifadelerini geri çekiyorlar. Peki hangi kanıtlara, ben mesela merak ediyorum, o kadar detayını da bilmediğim için iç hukuk süreçleriyle alakalı olduğu için. Şimdi bir adam zaten bunca sene içeride atmış, ona sayacak şekilde serbest bırakıyor. Böylece işte dış politikada eli rahatlatacak bir gelişme olduğu aşikar bunun. Ama sonuç itibariyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum ediyor. Yani suçlu buluyor. Bunu hukukçular ve siyasetçiler, Ankara'daki siyasetçiler bunu nasıl görüyorlar? Yani sürekli bu bir moda haline gelmedi mi? Biri aslında suçlu mu suçsuz mu çok önemli değil. Biz zaten yatmış, onu bir hani bir ceza verilir, o ondan kesilir, işte ne derler, tapıyor olur.
Ya, ama şöyle
yani
bir
nasıl
şey
bir şey bu, ben anlamakta zorluk çekiyorum.
Kanıtlama konusunda çok ciddi sıkıntılar var zaten. Mesela şu dijital deliller denen bir şey daha var.
Hı hı.
Mesela Brunson aleyhinde iddianamenin çok büyük bölümü bu dijital deliller üzerineydi. Onlar ne biliyor musun? Aynı semtte bulunması herhangi birinin. Yani benim senle biz İstanbul'da aynı semtte duruyoruz. Bir şekilde hiç karşılaşmıyoruz ama İstanbul büyük yer. Sadece aynı semtteki bir baz istasyonundan telefonlarımız sinyal çekiyor. Bundan dolayı bizim seninle görüştüğümüz gibi bir kanıya varabiliyor savcı.
Hı hı.
Mesela bunlar vardı. Dolayısıyla hani sadece tanık ifadesi değildi. Tanıkların o fantastik dediğim ifadelerinin üzerine bir de bunları koydular. Oldu sana koca bir iddianame, 35 yıl hapis cezası istediler. Sonuçta 3 yıl verdiler.
Evet, ama yani, suçlu bulundu. Suçlu bulundu.
Yani suçlu bulunmak için kanıt aramaksa eğer, işte baz istasyonları var. Çok merak ediyorsun. Anlatabiliyor muyum?
Evet,
ha,
evet.
Ama bunu biz ayrıca tartışabiliriz. Gerçekten delil midir, değil midir? Tesadüfen orada olamazlar
evet
falan diye.
Peki şimdi Brunson'un avukatı da açıklama yapıyor şu an. Dağ fare doğurdu diye de bir ifade kullanmış. Peki bu dağ fare doğurdu hikayesini dış politikaya yorumlarsak Türkiye-Amerikan ilişkilerinde ne doğurur?
Yani Türkiye-Amerikan ilişkilerinde görece bir rahatlama doğuracaktır. Çünkü zamanlama hakikaten muhteşem oldu Trump yönetimi açısından düşünürsek.
Tam ya da anlaşma mı var Zeynep?
Tabii yani Kasım seçimlerinden önce, yani Trump da hakikaten sıkıntıda şu anda kendi ülkesinde. Ve Kasım'ın ilk haftasında çok ciddi bir ara seçime girecek.
Evet.
Yani senatoyu ve temsilciler meclisini çoğunluğunu cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek.
Evet.
Ve bu büyük bir ihtimal olarak konuşulurken Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Hı hı.
Şimdi ben büyük bir ihtimalle bunu şimdi az önce tweet'te attım. Brunson'u bir sonra göreceğimiz yer böyle. Büyük bir ihtimalle Beyaz Saray'da bir büyük karşılama töreni olacak.
Evet.
İşte Trump olacaktır, Pence olacaktır, bakanlar olacaktır. Bir Amerikan kahramanı yaratıldı.
Hı hı.
Ve kim bunu elinden? Şunu unutmamak lazım. Hakikaten Brunson hakkında Amerikan yönetiminin girişimleri bir önceki yönetim döneminde başlamıştı. Ben hatırlıyorum, Joe Biden'ın Türkiye'ye geldiği dönemde Brunson'un eşiyle özel olarak görüştüğünü, pek çok konuşmasında buna yer verdiğini hatırlıyorum. Fakat şimdi Trump da diyecek ki demokratlar yapamadı, biz yaptık.
Hı hı.
Biz serbest bıraktırdık. Biz vatandaşımızı işte Türk yargısının elinden çektik aldık diyecek.
Hı hı.
Bir nevi kazan kazan oldu. Bunun tabii Türkiye açısından da beklentileri olacak. Nedir bu beklentiler?
Evet, nedir?
Bugünkü onda da yine Cumhurbaşkanı konuşmasına bakmak lazım.
Evet.
Bugün Cumhurbaşkanı konuşmasında ağırlıklı olarak Manbij'den bahsetti.
Evet.
Yani orada dedi ki 90 gün demişlerdi ama sözlerini tutmadılar.
Evet.
Hani Manbij temizlenecekti 90 günde, sözlerini tutmadılar dedi. Şimdi bana göre aslında pazarlığın öbür tarafında ortaya koydu. Ama bir de gizli bölümü de olabilir bu pazarlığın, bilmiyoruz. Burada şu anda spekülasyon yapıyorum.
Evet.
O da büyük bir ihtimalle Halkbank cezasıdır. Türkiye'nin ekonomik durumu malum. Muhalefet kriz diyor, iktidar manipülasyon diyor ama bir sıkıntı var, adına ne derseniz deyin. Ve bu sıkıntının ortasında bir devlet bankasının böyle yüklüce bir miktar, ki iki haneli milyar dolarlardan bahsedilen spekülasyonlar var Halkbank'a gelecek ceza konusunda, ciddi bir unsur. Bir başka beklenti ne olabilir? İran yaptırımları. Bunu kimse
evet
düşünmüyor ama önemli evet bir konu Ankara için.
Evet.
Nedir bu? Şimdi Kasım ayında, 5 Kasım'da İran'a yönelik Amerikan yaptırımlarının ikinci bölümü devreye girecek.
Evet.
Ve bu Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü doğalgaz ve petrol konusunda, doğalgaz ve petrol alımına ciddi kısıtlama getirmek gerekiyor. Hatta hiç almamak gerekiyor. Bu Türkiye için komşu ülkeden almamak çok mümkün değil. acaba bir istisna gelir mi Amerikan yönetiminden önümüzdeki günlerde? Şimdi bunları izleyeceğiz biz.
Hı hı. Peki şunu söyleyebiliyor muyuz? Şimdi bütün yaz ayları boyunca İçişleri ve Adalet Bakanları, Türkiye'nin İçişleri ve Adalet Bakanları'na halen yaptırım devreye sokuldu Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Türkiye'de çok fazla yanıt veremedi açıkçası somut olarak baktığımız zaman tabloya. Bu yaptırımlar dışında Büyükelçi, Amerikan Büyükelçisi Türkiye'ye gelemedi. Ve pek çok aslında bu başlık altında, Brunson başlığı altında çok fazla F-35'lerin işte teslimatından, gerçi onlarda da problem çıktı. Biraz çürük çıktılar galiba. Öyle haberler geliyor ama. Evet, düştü ve şimdi incelemeye alınmış ama sonuç itibariyle bunun altına S-400'ler de dahil olmak üzere koca bir paket vardı. O pakette bir ilerleme bekleyebilir miyiz? Çünkü Cumhurbaşkanı öte yandan yaz sonu BM toplantıları bile öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'ni Suriye'ye alenen askeri müdahaleye falan da çağırdı. Böyle Batılıların da çok hoşlandığı tarzda bir perspektif de vardı. Şimdi tabii şöyle merak ediliyor. Yani diğer başlıklarda hakikaten kimler ne pazarlık üzerinden mi bazı şeyler gider, yoksa Türkiye kaldığı yerden yine Batı'yla eş güdüm içerisinde Amerikan politikalarının bu bölgedeki uygulayıcısı olmaya devam edecek mi diye de bir merak konusu var. Hani direnç odağı olmaktan çıkacak mı diye. Böyle bir beklenti, bu gizli anlaşmanın arkasında neler konuşuluyor da bu beklentilerle ilgili olarak?
Ya açıkçası şuna bakmak lazım. Türkiye Cumhuriyeti mevcut iktidar döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nin hangi çıkarına çomak soktu? Önce bu soruyu sormak lazım. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Bir tek Brunson'u aldılar. Onun dışında da yani mesela söylemi bir tarafa bırakırsak eğer, Cumhurbaşkanı'nın çok sert söylemleri, mümbüçü ezeceğiz, işte şeye gireceğiz, Fırat'ın doğusunu darmaduman edeceğiz, hele bugün işte onlar yine tünel kazıyorlar, onları mezar yapacağız, üzerini örteceğiz falan gibi söylemleri dışında ne yaptı, ona bakmak lazım.
Evet.
Bir şey yapmadı. Ne yaptı? Afrin'e girdi. Afrin daha kimin kontrolündeydi, kimin
evet.
tarafındaydı?
Rusya. Evet.
Yani bakarsak Suriye'de aslında Amerika ile Türkiye arasında bir söylem çatışması olmakla birlikte sahada Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin canını sıkacak çok da büyük bir eylemi olmadı.
Hı hı.
Aksine Türkiye'nin eylemleri, yani bu işte o bölgede kendi kontrolündeki Cerablus Mara hattındaki ya da İdlib'deki yaptığı askeri eylemler Amerikalılardan bir de üstüne alkış aldı, destek aldı.
Evet.
Oradaki söylemleri ve yaptıkları. Bu durumda yani söylemleri bir tarafa bırakırsak alanda çok da büyük bir çatışmadan bahsetmek mümkün değil. Bu çerçevede ne rahatsız ediyor Amerikalıları daha çok? İşte Brunson devreden çıktığına göre S-400'ler var.
Evet.
O S-400 işi nereye gider? İşte bu hakikaten bir soru işareti. Önümüzdeki dönemde bu mali kriz bahane edilerek acaba S-400'den de vazgeçilir mi? Ya da mesela S-400 alınıp da onu kullanacak Rus personele izin verilmezse zaten atıl bir hal, kadük mü edilir? Onu hı-hı. söylemeye çalışıyorum.
Hı-hı.
Alınır ve kadük mü edilir? Hani paramızı verdik, o gitsin ama başımız derde girmesin deyip bir kadük de edilebilir onlar. Ki bunu Yunanlar daha önce yaptığı için örneği var. Böyle bir şeyler olabilir. Dolayısıyla ben böyle bir Türkiye'de şu anki mevcut iktidarda giderek daha fazla Batı kampına yönelme eğilimlerini görüyorum. Söylemi bir tarafa bırakalım. Söylem biraz iç kamuoyu için. Önümüzde seçim var, Mart'ta yerel seçim var. Oraya işte safları saklı tutalım,
evet.
tık tutalım söylemi. Ama dışarıya yönelik yaklaşım var. Mesela çok ilginçtir, çok fark edilmedi ama Sayın Cumhurbaşkanı önce New York'a gitti, oradan doğrudan Berlin'e gitti.
Hı hı.
Heyetinde pek çok bakan vardı. Fakat New York heyetinde o yaptırıma uğrayan iki bakan yoktu. Fakat o iki bakan, Amerikan yaptırımına uğrayan iki Türk bakan Berlin'de ortaya çıktı.
Evet.
Çok ilginç. Yani orada bile Amerikalılarla hani herhangi bir çatışma göze alınamadı. alınmadı.
Peki.
Onların canı sıkılmadı.
Evet. Peki Zeynep, Ankara'da konuşulanlar bu ekonomi başlığında ne? Çünkü bir yandan tabii çok tartışmalı bir sürü başlık var. Özellikle damatla, Hazine Bakanı'yla Cumhurbaşkanı arasındaki eşgüdüm ve uyum vesaire tartışılıyor, ediliyor. Ama tabii Amerika önemli. Türkiye'ye ekonomik savaş açtı. Dolar savaşı açıldı söylemi bu yaz çok öne çıkmıştı. Şimdi Rahip Brunson'ın bırakılmasıyla birlikte ekonomik olarak Türkiye'yi rahatlatacak bir şey var mı? Yani Amerikalılarla krizler aslında tamamen bitti de diyebilir miyiz? Çünkü Amerikan kamuoyunun bir yüzü de çok da memnun değil. Trump yönetimini kastetmiyorum ama Türkiye'deki hükümetten haz etmeyen bir de Amerikan kamuoyu ve kongresi var.
Şöyle bir şey var. Ceyda, şuna bakmak lazım. Bütün bu söylemleri bir tarafa bırakıp Türk ekonomisinin içine girdiği çıkmazın ne olduğuna bakmak lazım. Yabancı yatırım gelmiyor. Neden gelmiyor? Hukuk sistemi yüzünden gelmiyor. Yani hukuk sistemini son derece keyfi bir hale geldiğini, artık bağımsız yargıdan ne kadar bahsedilebileceği konusunda ciddi bir tartışma yürüyüp gidiyor yurt dışında, Türkiye'deki hukuk sistemi konusunda. Şimdi Brunson davasında da böyle bir sonuç alınınca acaba bu yabancı yatırımcıyı teşvik mi eder Türkiye'ye gelmek konusunda? Yoksa hakikaten haklıymışız, Türkiye'deki yargı o kadar da bağımsız değilmiş mi diye mi düşündürür? Bu soru çok önemli. Ben de Berat Albayrak gibi konuşmaya başladım. Evet. Çok önemli diyerek belki de işte alışkanlık oluyor. Ama hakikaten öyle. Yani bakarsak eğer asıl sorun öyle, bana göre Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi ciddi bir kriz içinde, borç krizi içinde. Doğru düzgün para bulamıyor. Kredileri çok yüksek faizle alıyor. Çok yüksek faizle alırken de yeni bir para bulamadığı için döndüremiyor. Önümüzde ödenmesi gereken hem özel sektörün hem devletin borçları var. Ciddi mesele bunların hepsi. Fakat işte bu parayı bulmak için sağlam ve istikrarlı bir ülke görünümü vermek lazım. Bunun yolu da bağımsız bir yargıdan geçiyor. İktidardan bağımsız bir yargıdan geçiyor. Şimdiki bu Brunson davası aslında bu imajı verir mi vermez mi, onu da sana bırakıyorum.
Evet. Bu arada Donald Trump'ın tweet attığını da ekleyelim. Rahip Brunson konusunda çok sıkı çalışıyoruz demiş kendisi 13 dakika önce. Evet, atmış bir tweet.
Zafer çıkarıyor. Şimdiden evet. Zafer çıkarıyor. Çalıştık, evet. Başardık diyecek.
Evet.
Yani bu da bizim için bir yüz karasıdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak söylüyorum. Yani yabancı bir devlet adamının bizim yargımızın verdiği kararları bastırdık, çalıştık, aldık gibi siyasi propaganda unsuru yapması beni bir Türk vatandaşı olarak utandırıyor açıkçası.
Evet. Peki Zeynep Gürcanlı, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmelerin için. Ankara'daki havayı kendi yorumlarının eşliğinde aktardın bize. Çok teşekkürler. Çok sağ ol.
Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.
Sağ ol. Peki. Evet, hakikaten biz de gündemi sıcağı sıcağına değerlendirmeye çalıştık. Daha haberler gelmeye devam ediyor. Yattığı hapis cezasına sayılacak 3 yıl 1 ay 15 gün bir ceza aldı Rahip Brunson. Dolayısıyla büyük bir olasılıkla Amerika'ya gidecek. Zeynep Gürcanlı'nın ifade ettiği gibi yine çok büyük bir olasılıkla Trump yönetimi tarafından kahraman gibi karşılanacak ve el üstünde ağırlanacak. 2 Kasım ayında Amerika'da ara seçimler var. Ara seçimlerde bakalım Cumhuriyetçi Parti ve Donald Trump'ın elini güçlendirecek mi bu karar? Türk-Amerikan ilişkilerinde başka başlıklarda başka sıkıntılar eksik değil. O başlıklarda nerelere evrilecek, bunları da konuşmaya devam edeceğiz. Maroon 5'ten Girls Like You dinleyelim. Biraz karışık oldu ama haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Now it's all good, babe. Roll out backwood, babe, and play me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah.
6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive.
Oh, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah.
Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's too gay. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Coming right up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horses and carriage. I need you right here, 'cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.
Who's girls like you, like you, guys like me, so now when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you, girls on the air, me, do what I want when I come through, I need a girl like you.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.